36. ayrım. Daha da önemli bir şey var. Kurbanını felç edebilmek için vücudunun hangi noktalarına bastırması gerektiğini çok iyi bildiğine bakılırsa, katil sambo dersleri alabilecek kadar paralı bir adam. Bağlantıları da var. Belli ki bu zehirli köşe başındaki eczaneden, hatta oraların suç örgütlerinden almamış. Kullanırken ve uygularken büyük bir dikkat gerektiren son derece karmaşık biyolojik silahlar. Onları kendisi için başkalarının edinmesini sağlamış olsa gerek. Son olarak çok hızlı çalışıyor. Bu da Morris'in katilin oralarda uzun süre kalmayacağı sonucuna varmasına yol açıyor. Belki bir hafta, muhtemelen birkaç gün daha. Bütün bunlar onu nereye götürüyor? Morris'in o anda bir sonuca varamamasının nedeni oyunun kurallarına alışık olması. Aslarının her zaman istediği saflığı yitirmiş. Bu dünya böyledir işte. Yıllar içinde yavaş yavaş sıradan insanlar haline geliriz. Yalnızca tuhaf ya da aşırı coşkulu biri gibi görünmemek ilgilendirir bizi. Yaşlılık bir bilgelik işareti olarak değil de bir kusur olarak kabul edilir. 50'sinin üstündeki hiç kimsenin günümüzün değişim hızına ayak uyduramayacağı düşünülür. Doğru, artık eskisi kadar hızlı koşamıyor ve okuma gözlüğü takıyor. Ama kafası eskisi kadar iyi çalışıyor ya da en azından böyle olduğuna inanmak istiyor. Peki bu cinayetlerde sorun ne? Sandığı kadar zeki ise bu kadar kolay görünen bir şeyi neden çözemiyor? Artık daha ileriye gidemiyor. Bir sonraki kurban ortaya çıkıncaya kadar beklemesi gerek. 21.11. Yanlarından geçmekte olan bir çift yanında bu kadar güzel iki kadın olduğu için gülümseyerek kutluyor onu. Igor teşekkür ediyor. Zihnini başka şeylere yöneltmeye gerçekten ihtiyacı var. Birazdan çoktandır beklenen buluşma gerçekleşecek. Her türlü baskıya alışık olmasına karşın, Kabil yakınlarında devreye gezdiği günleri geçiriyor aklında. Çok tehlikeli görevlere çıkmadan önce arkadaşlarıyla nasıl içtiklerini, nasıl kadınlar ve spordan konuştuklarını, Afganistan'da değil de memleketlerindeymişler, aileleri ve dostlarıyla bir masanın başındaymışlar gibi nasıl sohbet ettiklerini hatırlıyor. Sinirlerini yatıştırmanın, gerçek kimliklerine geri dönmenin, böylece ertesi gün karşılaşacakları zorluklara karşı kendilerini daha hazırlıklı hissetmenin bir yoluydu bu. Igor, her iyi asker gibi savaşların, çarpışmanın kendisinden çok amaçlar ve hedeflerle ilgili olduğunu biliyor. Her iyi strateji uzmanı gibi ne de olsa kendi bölüğünü yoktan var ederek Rusya'nın en saygı duyulan bölüklerinden biri yaptı. Ardında yatan dürtü zamanla değişse de insanın hedefinin hep aynı kalması gerektiğini biliyor. Bugün olan da bu. Kana belirli bir nedenle geldi ama yaptığının ardında yatan gerçek güdüleri ancak harekete geçtiği zaman anladı. Bütün o yıllar boyunca gözleri kör olmuştu ama şimdi ışığı görebiliyor, en sonunda aydınlandı. Ve sırf bu nedenle durmaması gerekiyor. Aldığı kararlar cesur olmayı, bir ölçüde uçuk olmayı, dahası zaman zaman çılgınlığı gerektiriyordu. Ama yok eden cinsten bir çılgınlığı değil de, insanın sınırlarını aşmasını sağlayan cinsten bir çılgınlığı. Ne zaman bir karar vermesi gerekse o kontrollü çılgınlığı nasıl kullanacağını iyi bildiği için hep aynı kaldı ve sonuca ulaştı. Bu çok riskli, diyen arkadaşları çok geçmeden doğru yaptığını biliyordum zaten demek zorunda kaldılar. İnsanları şaşırtabiliyor, ortaya yepyeni fikirlerle çıkabiliyor ve hepsinden önemlisi gerektiğinde her türlü riski göze alabiliyordu. Ama burada kanda, belki de iyi bilmediği bir yerde bulunduğu ve uykusuzluktan sersem gibi olduğu için hiç de gerekli olmayan risklere, planını umduğundan daha erken sonlandırmasına yol açabilecek risklere girdi. Böyle olsaydı şimdiki açık seçikliğe, sevgilisi olarak gördüğü ve hem fedakarlığı hem de uğruna ölmeyi hak ettiğine inandığı kadına bambaşka bir ışık tutan açık seçikliğe hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Suçunu itiraf etmek üzere polisin yanına gittiği anı hatırlıyor. Değişim o zaman başlamıştı. Kara kaşlı kızın ruhu onu korumaya ve yanlış nedenlerle doğru şeyler yaptığını açıklamaya o zaman başlamıştı. Büyüyen sevgi şans getirir. büyüyen nefret ise felaket. Sorunlarla karşı karşıya olan ve bunun farkına varmayan herkes sonunda o sorunların altında kalabilir ve facialarla karşılaşabilir. Igor, genç kızın sevgisini kabul etmişti. Tanrı'nın kızı karanlık bir gelecekten kurtarmak için göndermesine aracı olmuştu. Şimdi de genç kız yoluna devam etmesi için ona yardım ediyordu. Igor, alabileceği birçok önleme karşın her şeyi düşünmesinin olanaksız olduğunun ve misyonunun amacına varmadan yarıda kesilebileceğinin de farkında. Ne ki pişmanlık duymak ya da korkmak için bir neden yok. Elinden geleni yaptı, hatasız davrandı. Bundan sonra Tanrı görevini tamamlamasını istemezse onun kararlarına boyun eğmek zorunda. Gevşe diyor kendi kendine. Yanındaki genç kadınlarla konuş. Son darbeden önce bırak kasların biraz dinlensin. O zaman daha hazır olurlar. Gabriela, Igor geldiğinde barda bir başına oturan genç kadın çok heyecanlı görünüyor. Ve garsonun yeni içkilerle her gelişinde bitmemiş bile olsa elindeki kadehi verip yenisini alıyor. Buzlusuna bayılıyorum diyor. Gabriela'nın mutluluğu biraz Igor'a da bulaşıyor. Anlaşılan kısa bir süre önce bir filmde oynamak üzere sözleşme imzalamış. Gerçi ne filmin adını biliyor ne de hangi rolde oynayacağını. Ama kendi deyişiyle baş kadın oyuncu olacak. Filmin yönetmeni iyi aktörler ve iyi senaryolar seçme becerisiyle tanınıyor. Igor'un bildiği ve hayranı olduğu baş aktör de hiç kuşkusuz saygıdeğer bir oyuncu. Gabriela yapımcının adını söylediğinde Igor, ''Evet tabii kim olduğunu biliyorum'' dercesine bilgiççe başını sallıyor. Fakat Gabriela'nın bunu, ''Kim olduğu hakkında en küçük bir fikrim yok ama cahil görünmek istemiyorum'' diye yorumlayacağının farkında. Gabriela armağanlarla dolu odalardan, kırmızı halıdan, yattaki buluşmadan, geçtiği zorlu seçim sınavından, gelecekle ilgili projelerinden konuşup duruyor. Şu anda bu gece burada sizinle konuşuyor ve bütün bunları anlatıyor olmak isteyen, kanda binlerce, dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç kadın var. Dualarım kabul oldu, çabalarım ödüllendirildi. Öteki genç kadının daha temkinli bir hali var. Ama aynı zamanda daha dertli. Belki de genç ve deneyimsiz olduğu için. Genç kadın koridorda ilerlerken Igor oradaydı. Ve fotoğrafçıların ona adıyla seslendiklerini, bağıra çağıra sorular sormaya çalıştıklarını duymuştu. Ne var ki partideki öteki insanlar genç kadının kim olduğundan habersizdiler. Başlangıçta herkes peşinden koşarken sonradan sanki birden bırakılıvermişti. Yanına gelip orada ne aradığını sormaya karar veren herhalde o geveze genç kadındı. Igor başlangıçta kendini biraz gergin hissetmişti ama biliyordu ki onlar yanına gelmeseler, partide bir başlarına kaldıkları, kimseyi tanımadıkları anlaşılmasın diye öteki yalnız insanlar geleceklerdi. O yüzden kafası başka yerde olduğu halde genç kadınların sohbetini, kendisine eşlik etmelerini memnunlukla karşılamıştı. Onları adının Günther olduğunu söylemişti. Ağır makine endüstrisi alanında kimsenin kesinlikle ilgilenmeyeceği bir konu. Çalışan bir Alman sanayiciydi ve oraya arkadaşları tarafından davet edilmişti. Ertesi gün ayrılıyordu. Aslında bunun doğru olmasını çok isterdi. Ama Tanrı'nın ne yapacağı belli olmaz. Aktris Igor'un film içinde olmadığını ve festivalde fazla kalmayacağını öğrendiğinde az kalsın kalkıp gidiyordu. Ne ki öteki kız yeni insanlarla tanışmanın her zaman iyi bir şey olduğunu söyleyerek engel olmuştu. Ve şimdi oradaydılar işte. Igor bir türlü gelmeyen arkadaşını, aktris ortalıktan kaybolan asistanını bekliyordu. Suskun kız ise hiçbir şey beklemiyordu, biraz huzur arıyordu yalnızca. Aktris birden Igor'un smokininde birkaç iplik olduğunu fark ediyor ve Igor'un karşı koymasına kalmadan eliyle almaya kalkıyor. ''Oo'' diyor, ''pro mu içiyorsunuz?'' Neyse ki ceketin iç cebinde pro olduğunu sanıyor. ''Evet ama sadece akşam yemeklerinden sonra. İsterseniz ikiniz de bu geceki bir yat partisine davet edebilirim ama önce asistanımı bulmalıyım.'' Öteki kız aktristin belki biraz aceleci olduğunu söylüyor. Henüz sadece bir film için sözleşme imzalamış. çevresine dostlar ya da şöhretlerin etrafında dolanıp duran asalaklar anlamında bir mahiyet. Toplaması için önünde uzun bir yol varmış. Kurallara saygı göstermeli ve partiye yalnız gitmeliymiş. Aktris nasihatı için genç kadına teşekkür ediyor. Az sonra bir garsonun geldiğini görünce yarılanmış şampanya kadehini yine tepsiye bırakıp dolusunu alıyor. Igor, Gunther, bence bu kadar hızlı içmemelisiniz diyerek kadehi nazikçe elinden alıp yan tarafa döküyor. İlkin tepki gösterecek gibi oluyorsa da adamın kendisine içten bir ilgi gösterdiğini fark edince haklı olduğunu kabulleniyor. O kadar heyecanlıyım ki diyor, biraz sakinleşmeliyim. Bir pronuzu alabilir miyim? Ne yazık ki bir tane var yanımda. Kaldı ki nikotinin yatıştırıcı değil, uyarıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Pro. İkisi biçim olarak benzer birbirine ama tek ortak yanları da bu. Igor'un cebinin içinde bir ses bastırıcı ya da daha yaygın adıyla bir susturucu var. Uzunluğu yaklaşık 10 santim. Igor'un pantolon cebindeki Beretta'nın namlusuna takıldı mı mucizeler yaratabilir. Güm diye patlayan bir tabancanın sesini fıt sesine dönüştürebilir. Sesin bastırılmasının nedeni silah ateşlendiğinde birkaç basit fizik kuralının gerçekleşmesidir. Tabancadaki merminin fırlatılabilmesi için merminin arkasındaki barut ateşlenir. Barutun yanmasıyla sıcak gaz basınç yapar ve mermi ileriye doğru fırlatılır. Mermi ateşlendiğinde çıkan yüksek ses de merminin ardındaki büyük basınçtan kaynaklanır. Susturucu takıldığında namludan çıkan basınç susturucu içinde birikir. Sıcak gazın basıncı düşer. Böylece tabancadan çıkan ses azalır. Susturucu mermi yolunu etkilediği için uzun menzilli atışlarda yararsızdır. Ama yakından atışlar için biçilmiş kaftandır. Igor sabırsızlanmaya başlıyor. Eva ile kocası davetlerini iptal etmiş olabilirler mi? Ya da bir an başı döner gibi oluyor. Zarfı onların kaldığı suitin kapısının altından atmış olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Çok büyük bir talihsizlik olur bu. Ölenlerin ailelerini düşünüyor. Eğer biricik amacı hala ona hiç layık olmayan bir adam uğruna kendisini terk eden kadını yeniden elde etmek olsaydı, tüm yaptıkları boşa gitmiş olurdu. Soğukkanlılığını yitirmeye başlıyor. Ona gönderdiği tüm mesajlara karşın Eva bu yüzden onunla bağlantı kurmaya kalkışmamış olabilir mi? Ortak dostlarını şimdiye kadar iki kere aradı ama hiçbir haber olmadığını öğrendi. Kuşkusu kesinlik kazanmaya başlıyor. Evet, ikisi de ölmüş olmalı. Bu aktristin asistanının ani ayrılışını ve büyük modacının yanında görünmesi beklenen 19 yaşındaki mankenle neden kimsenin ilgilenmediğini açıklıyor. Tanrı onu hak etmediği bir kadını sevdiği, hem de çok sevdiği için cezalandırıyor muydu? Eski karısı önünde koca bir hayat olan, belki de kansere bir tedavi bulacak ya da insanların gezegeni yok etmekte olduklarını kavramalarını sağlayacak, genç bir kadını boğmak için onun ellerini kullanmıştı. Eva cinayetle ilgili hiçbir şey bilmiyor olabilirdi. Ama Igor'a o zehirleri kullandırtan o olmuştu. Igor yalnızca bir tek dünyayı yok etmek zorunda kalacağından ve mesajın alıcısına ulaştığından kuşku duymamıştı. Yanına küçük bir cephane aldığında bunun sadece bir oyun olduğunu düşünüyordu. Eva'nın ilk gece partiye gitmeden önce bir kadeh şampanya almak için bara uğrayacağından, onun oradaki varlığını sezeceğinden ve çevresinde yol açtığı tüm kötülük ve felaketlerden ötürü bağışlanmış olduğunu anlayacağından emindi. Igor, bilimsel araştırmaların, uzun süre birlikte olmuş insanların, birbirlerinin tam olarak nerede olduğunu bilmeseler bile birbirlerinin varlığını hissedebildiklerini ortaya koyduğunu biliyor. Ama öyle olmadı. Eva'nın geçen geceki kayıtsızlığı, ya da belki ona yaptıklarından ötürü duyduğu suçluluk, süsünün arkasına saklanmaya çalışan ama masanın üstüne yeterince ipucu verecek kadar Rusça ekonomi dergileri bırakmış olan adamı fark etmesini önlemişti. Aşık olduğunuz zaman hayatınızın aşkını her yerde, sokakta, bir partide ya da tiyatroda göreceğinizi hayal edersiniz. Fakat Eva ışıltılı bir yaşamı aşka tercih etmişti belki de. Igor artık sakinleşmeye başlıyor. Eva yeryüzünün en güçlü zehriydi.
Hidrojen siyanürle öldürülmesi hiçbir şey değildi. Çok daha kötüsünü hak ediyordu.
İki genç kadın konuşmaya devam ediyorlar. Igor onlardan uzaklaşıyor. Yaptığı işi kendi eliyle mahvetmiş olmanın korkusuyla paniğe kapılmak istemiyor. Yalnız kalmaya, sükunete ve bu ani yön değişikliği karşısında hızla harekete geçebilmeye ihtiyacı var. Başka bir grubun yanına gidiyor. Sigarayı nasıl bırakacaklarını heyecanlı heyecanlı tartışıyorlar. Bu, o dünyanın en gözde konularından biri. Dostlarınıza, düşmanı yenmek için gerekli irade gücüne sahip olduğunuzu göstermek. Igor, zihnini biraz olsun dağıtabilmek için kışkırtıcı bir davranış olduğunu bile bile bir sigara yakıyor. Eline bir bardak portakal suyu bulunan, pırlantalara boğulmuş, iskelet gibi bir kadın. Biliyorsunuz sağlığınız için çok zararlı diyor. Igor, yaşamak bile sağlığa zararlı diye cevap veriyor. Eninde sonunda ölüyor insan. Erkekler gülüyor. Kadınlar bu yeni gelen adamı merakla süzüyorlar. Ama tam o sırada koridorda, Igor'un durduğu yerden 15 metre kadar ötede fotoğrafçılar bağırmaya başlıyorlar. Hamit, Hamit! Bahçede dolaşanların araya girmesine karşın uzaktan bile modacı ile yanındaki kadını, dünyanın başka yerlerinde birlikte salonlara girdikleri, bir zamanlar aynı tutku ve zarafetle elini tutan o kadını görebiliyor. Rahat bir nefes almasına kalmadan Igor'un dikkatini çeken ve başını çevirmesine yol açan başka bir şey oluyor. Az önce bir adam bahçenin öbür tarafından içeri girdi ve güvenlikçiler tarafından durdurulamadı. Adam birini arıyormuş gibi çevreye bakınıyor ama kalabalıkta bir dostunu aramadığı çok açık. Igor yanına gittiği gruba veda etmeden hala konuşup durmakta olan iki genç kadının yanına dönüyor. Aktristin elini eline alıyor ve kara kaşlı kıza sessizce dua ediyor. Kuşku duyduğu için bağışlanmasını istiyor. Biz insanlar saflıktan o kadar uzağız. Bize cömertçe sunulan mutlulukları anlamakta o kadar yetersiziz ki. Aktrist elini çekmeksizin, biraz fazla hızlı değil misiniz diyor. Evet öyleyim. Ama bana anlattıklarına bakılırsa bugün hayatında her şey biraz fazla hızlı. Genç kadın gülüyor, dertli kız da gülüyor. Polis Igor'u fark etmeksizin yanlarından geçiyor. Kendisine 40 yaşlarında, kır saçlı ama yalnız başına olan erkekleri araması söylenmiş. 21-20 Doktorlar tahlil sonuçlarının düşündükleri gerçek hastalıktan tamamen farklı olduğunu gördükçe, bilime mi yoksa kendilerine mi güveneceklerini bir türlü karar veremezler. Giderek deneyim kazandıkça içgüdülerine ağırlık vermeyi öğrenirler ve hastalarının gittikçe düzelmekte olduğunu görürler. Başarılı iş adamları grafikler ve diyagramlar üstünde uzun uzun çalıştıktan sonra piyasanın eğiliminin tam tersi yönde davranırlar ve daha da zenginleşirler. Sanatçılar herkesin bu iş olmaz, böyle şeylerle kimse ilgilenmez dediği kitaplar yazıp filmler çekerler ve sonunda popüler kültürün ikonları olurlar. Dini önderler vaazlarında kuramsal olarak dünyanın en önemli şeyi olması gereken sevgi yerine korku ve suçtan söz ederler ve toplantıları dolup taşar. Var olan eğilime bir türlü karşı çıkamayan tek bir grup vardır, politikacılar. Herkesi memnun etmek isterler ve politik doğruluk kurallarını katı bir biçimde bağlı kalırlar. Sonunda istifa etmek, özür dilemek ya da kendilerine ters düşmek zorunda kalırlar. Morris bilgisayarında pencere üstüne pencere açıyor. Bunun teknolojiyle hiçbir ilgisi yok. Sezgiyle ilgili bir şey. Dow Jones endeksiyle zihnini dağıtmaya çalıştıysa da sonuçlardan hoşlanmadı. Galiba en iyisi hayatının büyük bölümünü birlikte geçirdiği bazı karakterlere odaklanmak biraz.